Matta 21. bölüme geldik. Konu, İsa resmen Yeruşalim'e giriyor, tapınağı temizliyor, incir ağacını lanetliyor, başkahinler ve din önderleri onun yetkisini sorgulamaya kalkınca onlara iki oğul benzetmesiyle ev sahibinin oğlunun köleleri tarafından nasıl öldürüldüğünü açıklayan benzetmeyi anlatıyor. Maddenin kaleme almış olduğu bu müjde yazısında bir hareket yönü var demiştim. Şimdi bu hareket bir yerde odaklanmaya başlayacaktır. İsa bu kez Yeruşalim'e farklı bir şekilde geliyor. Önceleri hiç kimsenin fark etmediği biçimde Yeruşalim'e girip çıkıyordu. Bu kez kralların kralı olarak ve özellikle Yeruşalim kentinin kralı sıfatıyla kente girecektir. Bundan daha cesaretli bir şey yapılamazdı. İkinci kere tapınağı temizleyecektir. İsa gerçekten iddia ettiği kişi değilse bu hareketi bir akılsızlık olurdu ama o gerçekten iddia ettiği gibi beklenilen kral, söz edilen Mesih'ti. Daha sonra simgesel bir iş yapar ve İsrail ulusunu temsil eden incir ağacını lanetleyecektir. Din önderleri ona karşı çıkacak ve bu şeyleri hangi yetkiyle yaptığını ona soracaklardır. İsa da benzetmelerle onları yanıtlayacaktır. Benzetmelerde onu öldürme niyetinde olduklarını onlara belirtecektir. Bu kez İsa'nın metotlarında ve konuştuğu tarzda bir kesinlik ve kararlılık hissedeceksiniz. Şimdi olayları sonucuna vardırmak niyetindedir. Yahudi din önderlerinin onu öldürme niyetinde olduklarını biliyor ve şimdi kararlarında sabitleşip harekete geçmelerini bekliyor. Yine de tüm kontrol İsa'nın elindedir. Onları istediği zaman harekete geçirebilecektir. İsa her zaman krala yaraşır şekilde davrandı ama özellikle çarmı ölümüne yaklaşırken krallık sıfatını davranışlarında ve sözlerinde sergiledi. Yeruşalim'e yaklaştıklarında Zeytinlik Dağı'nda Beyt Faci denen yere ulaştılar. İsa iki öğrenci gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı duran bir eşekle yanında bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Eğer biri size bir söz söyleyecek olursa bunlar Rab için gereklidir deyin. Hiç gecikmeden onları geri gönderecek. Matta 21:1-3 ayetler. Burada bir mucize olup olmadığını sormaya gerek yoktur. Birçokları bunu bir mucize olarak nitelendirir. Ben bunu normal, doğal bir durum olarak görüyorum. O kadar önemli değildir. Belki de İsa daha önce Yeruşalim'deyken bu konuda birisiyle önceden anlaşmıştı. Bunu bilmiyoruz ama olasılığı göz ardı etmeyelim. İsa Mesih'in mucize yaratma yeteneği zaten iyi biliniyor. Burada doğal olanı da hesaba katmak yerinde olur sanıyorum. Belki daha önce İsa bu eşeğin sahibiyle konuşmuş ve Yeruşalim'e bir sonraki gelişinde eşeğe ihtiyacı olacağını ona söylemişti. Hatta öğrencilerinden iki kişiyi oraya göndereceğini bile adama söylemiş olabilir. Dostum, tüm bunlar hep varsayımlardır. Mucizevi şekilde olduğunu iddia edersek de bu bir varsayımdan başka bir şey olmaz. Matta 21:4-5 ayetlerde bu peygamber aracılığıyla konuşulan şu söz yerine gelsin diye oldu diye yazılıdır. Siyon kızına bildirin, işte hükümranın sana geliyor. Yumuşak huylulukla bir eşeğin sırtında, eşeğin yavrusu sıpanın sırtında. Bu ayette Zekerya peygamberden bir aktarma görüyoruz. Zekerya 9:9'da şöyledir. Ey Siyon kızı, sevinçle coş. Sevinçle çığlıklar at ey Yeruşalim kızı. İşte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğin sırtına, eşeğin yavrusunu sırtına binmiş sana geliyor. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında bazı parçalar Zekerya'dan aktarılmıyor. Örneğin ey Siyon kızı sevinçle coş sözü aktarılmıyor. Siyon kızına bildirin diyor sadece. Neden? Çünkü bu kez Yeruşalim'e girişinde Rabbimiz o kentin coşması için gelmiyor. Coşku onun dünyaya ikinci kez gelişinde olacaktır. Aktarılmayan başka bir söz daha vardır. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Burada kullanılan kurtarıcı sözcüğü zaferle bağlantılıdır ve bu da yine İsa'nın ikinci gelişinde tam anlamıyla gerçekleşecektir. Yine de İsa'nın çarmıh üzerinde kazanacağı zafer de burada ima edilmektedir. Burada şöyle bir sonuca varabiliriz. Yeruşalim'e bu kez girişinde Yeruşalim kendi coşamazdı çünkü onun kurtarıcısı İsa Mesih çarmıha gerilmek için geliyordu. Çarmıhta zaferi kazanacaktır, kurtuluşu sağlayacaktır. Ama tam ve son etapta kurtuluş İsa'nın ikinci gelişinde doruğuna varacaktır. Yine bazı yorumcular diyorlar ki İsa bir eşek üzerinde Yeruşalim'e girerken alçak gönüllülük sergiliyormuş. Bu doğru olamaz değerli dostum. Biliyor musunuz bu hayvan çok kez kralların bindiği olarak bilinir. Günümüzde buna eşit bir durumu anlatmak gerekirse en eski ve saygın bir arabayla kente girmek gibi bir şey oluyor. Barış zamanında o zamanlar eşeğe binilirdi. Savaş zamanında ise ata. İsa bir eşek üzerinde Yeruşalim'e girerken barış prensi olarak barış kentine giriyordu. O kendisini kral olarak kente sunuyordu. Bu şekilde kral sıfatıyla kente girdiği halde peygamber diyor ki bunu alçak gönüllülükle yaptı. Bunu kavramamız gerekir. Alçak gönüllülükle geldi ama aynı zamanda bir kral olarak geldi. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine verdiği buyruğu gerektiği gibi uyguladılar. Eşekle yavrusunu getirdiler, üstlerine giysilerini koydular, İsa bindi. Topluluğun büyük çoğunluğu giysilerini yola serdi. Bazıları da ağaçlardan dallar kesip yola serdiler. İsa'nın önünden arkasından yürüyen topluluklar bağırışarak şöyle diyorlardı: "Ozanla, Davutoğluna, Rabbin adıyla gelen kutludur, en yücelerde ozanla." Matta 21, 6-9 ayetler arası. Daha önce bu yoldan Yeruşalim'e gelip gelmediğini saptayamayız. Belki de bu şekilde bu yoldan gelmemişti. Yuhanna'nın kaleme aldığı müjde yazısına bakarsak bunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Öyle sanıyorum ki genelde koyun kapısından hiç kimse fark etmeden girerdi İsa Mesih. Bu kapıya neden koyun kapısı diyorlardı? Bu kapıdan kurbanlık hayvanlar ve genelde koyunlar geçirilirdi. Ancak bu kez görkemle bir kral olarak başka bir kapıdan giriyordu. O bir kral olarak ve herkesin bunu anlayabileceği bir haşmetle Yeruşalim'e giriyor. Onu kral olarak kabul edebilmeleri için onlara son bir fırsat tanıyor. İsa Yeruşalim'e girince tüm kent sarsıldı. Kentte herkes aynı soruyu soruyordu. Kim bu? Topluluklar da şu yanıtı veriyordu: bu peygamber İsa'dır. Galile'nin Nasra kentinden. Matta 21, 10 ve 11. ayetler. Rabbimiz son bir kez daha kendisini kral olarak tanımaları için Yeruşalim halkına fırsat tanıyor. İsa tapınağa girdi ve tapınakta alışverişle uğraşan herkesi dışarı attı. Para bozanları, para değiştirenlerin masalarını, güvercin satıcılarının koltuklarını devirdi. Onlara kutsal kitapta şöyle yazılmıştır dedi: evime dua evi denilecektir ama siz onu eşkıya yatağına çevirdiniz. Eşkıya yatağı yaptınız. Görüyoruz ki İsa burada yine çok sert bir dil kullanıyor. İsa'nın Yeruşalim'e girişi bir zafer girişi değildi. Zekeriya peygamberden yapılan aktarmalara bakarken görmüştük ki Zekeriya'nın sözü olduğu gibi aktarılmamıştı. Çünkü bu peygamberlik sözü İsa'nın hem Yeruşalim'e bu girişiyle ilgiliydi hem de ikinci kez kral olarak geldiğindeki girişiyle ilgilidir. İkinci gelişinde tam bir zafer alayı ile bu kente girecektir. Bu girişte Zekeriya peygamberin peygamberlik sözlerinden ancak bir kısmı gerçekleşti. Rabbimiz bir kurtarıcı niteliğinde Yeruşalim'e giriyor ama çarmıhta sağlayacağı kurtuluş çerçevesi içerisinde bir kurtarıcı. Kendisini son bir kez herkesin önüne sunuyor ve kral olduğunu ilan ediyor. Dört müjde yazarının yazılarını bir araya getirip de olayı bir bütün olarak gördüğümüzde, ona bir bütün olarak baktığımızda durum daha da net bir şekilde görülebilir. İyice araştırırsak göreceğiz ki İsa Yeruşalim'e bir kez değil üç kez girdi. Yani üç ayrı günde üç ayrı giriş yaptı. İlk girişi Sept günü yaptı. O gün tapınakta para sarrafları yoktu. Çünkü Sept günü iş yapılmıyordu. İsa Kudüs'e varınca tapınağa gitti, her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü diye yazar Markus. Bu ilk girişinde bir kahin olarak girdi. İkinci kere Sept gününün ertesi günü yani pazar günü tapınağa girdi. O gün para sarrafları oradaydılar. Bunu 13. ayette okumuştuk. Onlara kutsal kitapta şöyle yazılmıştır dedi. Evime dua evi denecektir. Ama siz onu eşkıya yatağı yaptınız. Bu ikinci gün oraya bir kral olarak girmişti. Üçüncü kere Yeruşalim'e girdiğinde pazartesi günüydü. O gün Yeruşalim için ağladı. O gün tapınağa girdi, orada öğretti ve kişilere şifa verdi. Üçüncü gün bir peygamber olarak Yeruşalim'e girdi. Matta, Markos ve Luka'ya göre kaleme alınan müjde yazılarında bu üç girişi incelerken üç ayrı giriş olduğunu görebiliriz. Ben inanıyorum ki Rabbimiz üç ayrı günde üç ayrı ünvanla Yeruşalim'e girdi. Kahin, kral ve peygamber ünvanlarıyla. Her günün sonunda Beytanya'ya döndü. Tutuklanıncaya kadar geceyi Yeruşalim'de geçirmedi. Hatırlamamız gereken bir şey daha vardır. Bazılarının Yeruşalim'e zafer girişi diye niteledikleri bu giriş tek değil de üç defa oldu ve çarmıh ölümüyle sonuçlandı. Ancak unutmayalım ki İsa ikinci gelişinde Yeruşalim'e tam bir zaferle, yengiyle girecektir. İbraniler mektubunun yazarı bunu çok güzel bir şekilde dile getirir. İnsanları nasıl bir kez ölmek, ardından da yargılanmak bekliyorsa, Mesih de nicelerin günahını taşmak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde günah sorunu tümden çözüm bulmuş olarak Mesih tüm kurtuluşu getirmek için kendisini gözleyenlere, bekleyenlere görünecektir. Zekeriya peygamber İsa'nın ikinci geliş hakkında yazarken ilginç bir şeyi belirtti. O gün onun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. İşte bu ikinci gelişinde değerli dostum, Zeytin Dağı ortasından yarılacak ve o dağdan inip Yeruşalim'e zafer alayı ile girecektir İsa Mesih. Bu bölümde anlatılan giriş ve diğer müjde yazarlarının kaleme aldığı girişlere zafer girişi diyemeyiz. İsa çarmıh üzerinde ölmek için gelmişti. Bizim günahlarımız için ölmeye gelmişti. Rabbimiz tapınağı temizledikten sonra birçokları ondan yardım istemeye geldiler. Tapınakta ona körler ve kötürümler geldi. İsa onları sağlığa kavuşturdu diyor Matta 21 ayet 14'te. Ne var ki baş kahinlerle din bilginleri onun yaptığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce kızdılar. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdüm. İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Matta 21-15-17 ayetler arası. Aslında İsa'yı kıskanıyorlardı. Onları bırakıp kentten ayrıldı. Bu sözde bir reddediş sezinleyebiliriz. İsa onları, din önderlerini artık terk ediyor. Beytanya'ya gitti, orada konakladı. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Rabbimiz İsa geceyi Yeruşalim'de geçirmedi. Ancak tutuklandıktan sonra bir geceyi Yeruşalim'de geçirdi. Bu olaydan sonra tekrar geri Yeruşalim'e geliyor. Bu onun üçüncü ve son gelişidir. Luka bu gelişi vurgulayarak bize açıklar. İsa ertesi sabah kente dönerken acıktı. Yol üzerinde bir incir ağacı görerek ona yaklaştı. Ama onda yapraktan başka bir şey bulmadı. Bu nedenle ağaca bundan böyle sende hiçbir vakit ürün olarak bir şey yetişmesin dedi. İncir ağacı hemen kurudu. Matta 21-18 ve 19. ayetler. İncir ağacı olayını yorumlarken birçok zorluklarla karşılaşabiliriz. Burada değerli dostum simgelerle uğraşıyoruz ve incir ağacının çeşitli simgelerle anlatıldığına tanık oldum. İncir ağacı Matta 24. bölümde belirtildiği gibi İsrail ulusunu temsil eder. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Kesin olarak diyebiliriz ki Rabbimiz dünyamıza geldiği zaman İsrail ulusunda ruhsal meyvelerin belirtisi bile yoktu. Sadece dıştan görünen meyvesiz incir yaprakları gibi dışa yansıyan dini törenler, ayinler ile kendini gösteren ölü bir din vardı. Bunlar cansız, içinde ruhsal hayat bulunmayan ve Tanrı'nın amaçlarını kesinlikle yerine getiremeyen ölü işlerden başka bir şey değildi. Şimdiki zamana baktığımızda buna benzer bir durumu organize edilmiş, teşkilat halinde çalışan Batı dünyasında özellikle kiliselerde de görebiliriz. Kuşkusuz Tanrı İsrail ulusuna verdiği yargıyı bu gibi ölü kiliselere de verecektir. İsrail ulusu sırtını Rab'be dönmüş kendi yolunda gidiyordu. Şimdiki organize kiliseleri de adı kilise ama arkasını kilisenin başı olan Mesih'e dönmüş, onu tanımak istemiyor. Yine söylemeliyim ki İsa incir ağacını lanetlediği zaman bunu sembolik bir şey olarak yaptı. Simgesel anlamlarla yüklü bir olaydır bu. Bu hareketiyle kesin olarak İsrail ulusunu yargı altına soktu ve İsa'dan sonra 70 yılında bu yargının infazı Romalıların eliyle gerçekleşti. Yeruşalim yerle bir edildi ve İsrail ulusu dünyanın her tarafına dağıtıldı. Küçücük bir incir ağacının kurumasıyla İsrail ulusunun tarihçesinde en feci olaylar gerçekleşti. Öğrenciler olayı görünce şaşakaldılar. Nasıl oldu da incir ağacı bir an içerisinde kuruyuverdi diye sordular 20. ayet. Fiziksel bir dünyada fiziksel kurallara uymayan bir şey gerçekleşmişti. Tabii ki öğrenciler buna şaşakaldılar ancak bu olayın daha sonra gerçekleşecek olan vahim olaylara işaret ettiğini bilselerdi daha fazla şaşacaklardı. İsa onları şöyle yanıtladı. Doğrusu size derim ki eğer imanınız olursa ve kuşkuya düşmezseniz yapacaklarınız sadece incir ağacına uygulananla kalmayacak. Şu dağa buyruk verip yerinden kalk denize atıl deseniz bu bile olacaktır. İman ederek dua edince dilediğiniz her şeyi alacaksınız. Matta 21, 21 ve 22. ayetler. Rab İsa Mesih onlara dua konusunda bir ders veriyordu. İsa diyor ki dua ederken bu iman ile yapılmalıdır. Onlar hala incir ağacının nasıl kuruduğunu çözmeye çalışıyorlar. Ağacı lanetleyen İsa onun kuruyacağını biliyordu. Şimdi ise onların dua konusunda bir sorunu olduğunu söylüyor. Tanrı'nın bu şekilde mucizevi alanda iş yapabileceğine inanmıyorlardı. Açık konuşmalıyım değerli dostum. Bize düşen görev incir ağacını ya da herhangi bir ağacı lanetleyip de kurutmak değildir. Ya da yanımızdaki bir dağı dualarımızla yerinden oynatmak değildir. Şu anda kaldığım yer biraz dağlık ve biraz da ormanlık bir yerdir. Yıllardır sabahleyin kalktığımda bu dağlara, ormanlara bakar ve Rabbin yarattığı güzellik için Tanrı'ya şükrederim. Mevsimden mevsime çevremizdeki dağların güzelliği değişiyor. Yazın renkleri ne kadar iç açıcı ise kışın beyaz kar örtüsü de dağlar üzerinde o kadar güzel gözüküyor. Bu dağlara bakmaktan hiç bıkmıyorum. Bazen mor tepeler siyah bulutlarla boğuşur. Bazen de gün batımı altın rengine boyanmış bulutlarıyla sevişir. Her iki durumda da hayranlıkla seyrederim manzarayı. İki ayrı günde aynı renkleri ve aynı manzarayı bu dağlarda göremedim. 121. mezmurda yazar şöyledir. Gözlerimi dağlara doğru kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek bana? Bu soruyu dile getirirken mezmur yazarı dağlardan yardım geleceğini beklemiyordu. Biliyordu ki asıl yardım diri Tanrı'dan gelir ve aslında mezmurun sözleri bu şekilde devam eder. Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardımım. Ben de çevremizdeki dağları, ormanları çok severim ama yardım için bu dağlara, ormanlara bakmam. İman ile bu dağları yerinden oynatmak istemiyorum. Bence dağ yürütmekten ya da incir ağacı kurutmaktan daha önemli yapılacak şeyler vardır. Mesih'in müjdesini duyurmak, Tanrı sözünü insanlara öğretmek, işte kutsal ruhun gerçekten kullanacağı şeyler bunlardır. Mucize görmek istersen Tanrı sözünün insan hayatında yarattığı mucizeyi görmen yeter. Bir gün mezarda toz olup gidecek olan bu dudaklardan çıkan sözler kutsal ruhun kullanabileceği şekilde söylendiği zaman kişilerin hayatını değiştiriyor. İşte değerli dostum böyle bir imandan söz eder Tanrı. İhtiyacımız olan bir şey vardır. Tanrı'nın kendi sözünü kullanabileceğine ve bu sözüyle insan hayatını değiştirebileceğine inanmak. Şimdi İsa'nın yetkisi bir kez daha Yahudi din önderlerinin sorgulamasına tabi kalıyor. Matta 21-23'te şöyle diyor. İsa tapınağa girmiş öğretiyordu ki halkın baş kahinleri ve ihtiyarları yaklaşıp sordular. Bu işleri hangi yetkiye dayanarak yapıyorsun? Bu yetkiyi sana veren kim? Yahudilerin din önderleri gerçekten çirkin ve kinci bir tavır takınmaya başlıyorlar. Rabbi Sâmes'in yaptığı şeyleri sorgulamıyorlar. Onun yapmakta olduğu mucizelerin gerçek olduğunu inkar edecek hiçbir gerekçe bulamıyorlar. Sadece onun bunları hangi yetkiyle yaptığını soruyorlar. İlginç bir soru bence. İsa, ben size bir soru sorayım diye yanıtladı. Eğer sorumu yanıtlarsanız ben de size bu işleri hangi yetkiyle yaptığımı söyleyeceğim. 24. ayet. Evet, soruyu soruyla yanıtlıyor İsa. Şunu soruyor onlara. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı yoksa insanlardan mı? Onlar aralarında tartışmaya koyuldular. Eğer Tanrı'dandır dersek, o bize öyleyse neden ona inanmadınız diye soracak. Yok eğer insanlardandır desek, topluluktan korkumuz var. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber olarak tutuyor. Madde 21, 25, 26. ayetler. Gördünüz mü? Bu dindar takım, halka örnek olacak bu adamlar İsa'yı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Kurnazca bir tuzak ama İsa'yı tongaya bastıramayacaklar. Din önderleri İsa'yı bir ikilem içine sokmaya çalışıyorlar. Fakat İsa durumu terse çevirip onları bir başka ikilem içerisine sokuyor. Bir açıdan onlara diyor, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. İkilemler ile oynamak isterseniz ben de size bir ikilem oyunu göstereyim. Önce bunu oynayalım. İkilemi çözebilirseniz ben de sizin ikileminizi çözerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı yoksa insanlardan mı diye sordu onlara. Aslında çok basit bir soru ama bu adamlar politika kafalı olduklarından hemen ikilem içerisine düşüyorlar. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal diyoruz ya. En iyisi tükürmeyelim dediler. Yahya'nın yetkisi Tanrı'dan gelmişti. İsa'nın yetkisi de aynı yerdendi. Yahya'nın yetkisini inkar ettikleri süre İsa'nın yetkisini de inkar edeceklerdi. İsa'yı yanıtlayarak bilmiyoruz dediler. İsa, öyleyse ben de size bu işleri hangi yetkiye dayanarak yaptığımı söylemeyeceğim dedi. Matta 21 ayet 27. Bu durumda gerginliğin adım adım tırmanmakta olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Rab ise onları acı bir şekilde azarlamaya hazırlanıyor. Bu din adamlarının ikiyüzlülüğünü açığa vuracaktı. Öyle bir benzetme anlatacaktı ki sözleriyle vergi görevlilerini ve fahişeleri bu din adamlarından daha üstün bir konuma koyacaktır. İsa'nın onları bu şekilde suçlamış olması onlara çok ağır gelecektir. Şimdi Rab bu iki adama karşı harekete geçiyor. Onlara şöyle diyor. Bu olay sizlere ne düşündürüyor? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine oğul git bugün bağda çalış diye buyurdu. O da gitmem dedi. Ama sonradan pişmanlık duyarak gitti. Adam öteki oğluna da aynı buyruğu verdi. Bu oğul olur giderim dediyse de gitmedi. Şimdi ikisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Onlar birincisi diye karşılık verdiler. Matta 21, 28, 31. Bu benzetme Yahudilerin din önderlerine karşı büyük bir hakarettir. Rab onları çalışmaya hazır olduğunu söyleyen ama aslında çalışmayan diğer oğula benzetmişti. Rab vergi görevlilerini ve fahişeleri ahlaki açıdan bu din adamlarından daha üstün bir konuma yerleştirmiş oldu. Bu benzetmeyi günümüzde de bazı kişiler için uygulayabiliriz. Birçokları kiliseye gidiyorlar, dindar olduklarını diğer insanlara göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar ama gerçekten yeni doğuşları yoktur. İsa Mesih'i tanımıyorlar. Kilisede uygulanan ayinlere katılıyorlar, verilen vaazlara baş sallıyorlar ama yürekleri duyduklarını onaylamıyor. Bu gibilerin yaşamlarında köklü bir değişim olmadıkça gerçek imanlı sayılamazlar. Tanrı sözü diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Vergi görevlileri ve fahişeler günahlı olduklarını görüp kabul ettiler ve İsa'ya gelip onda kurtuluş buldular. Çünkü Yahya size doğrulukla geldi ve inanmadınız. Oysa gümrük vergisi toplayanlarla genel kadınlar ona inandılar. Sizlere gelince bunu görmenize karşın sonradan pişmanlık duyup ona inanmayı yeğlemediniz. 32. ayet. Din önderlerinin karakteri dıştan süslü bir dini cila ile boyanmıştı. Ama içte değerli bir şey yoktu. Dindar gözüküyorlardı ama işlerinde Tanrı ile hiçbir bağlantı yoktu. Bir kişi Rabbisa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiği zaman iç hayatı en güzel şekilde süslenir. Daha doğrusu iç hayat tümüyle yenilenir. Din önderleri oradan ayrılmaya fırsat bulmadan Rabbisa Mesih onlara bir başka benzetme anlatacaktır. Bu benzetmede çiftlik sahibi Baba Tanrı'yı temsil ediyor. Çiftlik sahibinin oğlu ise Mesih'i temsil eder. Bağ kiracıları ise İsrail ulusunu. İsa Mesih Matta 21-33-38 ayetlerinde şu öyküyü anlattı. Çiftlik sahibi bir adam asma dikti, bağın çevresine çit çekti, şıra toplanacak yeri kazdı. Bir de kule kurdu. Burayı bağcılara kiralayarak başka bir ülkeye gitti. Bağ bozumu yaklaşınca payına düşen ürünü toplamaları için kölelerini kiracılara gönderdi. Bağı kiralayanlar köleleri yakaladıkları gibi birini tartakladılar, ötekinin canına kıydılar, bir başkasını taşa tuttular. Adamcağız yeniden bu kez ilkinden daha çok sayıda köle gönderdi. Onlara da aynı yolda davrandılar. Sonunda oğluna saygı gösterirler düşüncesiyle oğlunu onlara gönderdi. Ama kiracılar oğlunu görünce işte malları miras alacak olan burada diye aralarında konuştular. Haydi şunu öldürelim de mirasa konalım. Böylece onu yakaladılar ve bağdan dışarı sürükleyip öldürdüler. Bu şimdiye kadar İsa'nın anlattığı benzetmelerin en iğnelisiydi. Aslında bir çuvaldız gibidir. Bu İsa'nın din önderlerine yönelttiği son uyarıdır. Benzetmede sonunda oğluna saygı gösterirler düşüncesiyle oğlunu onlara gönderdi derken, söz edilen oğul onların önünde duruyor ve bu benzetmeyi onlara anlatıyordu. Tanrı'nın oğlunu şimdi ne yapacaklardı? Onlar bu şekilde konuşurken yüreklerinde olanı tam olarak benzetme şeklinde onlara söylemiş oluyordu. İsa benzetmeyi anlatmaya devam etti. Ama sanki benzetme o anda yaşanıyor gibiydi. Şimdi bağ sahibi dönünce bu kiracılara ne yapacak? Onlar bu bayağı adamları kırıp geçecek. Bağda bağ bozumunda kendisine ürün verecek olan başka bağcılara kiralayacak dediler. Matta 21-40-41 ayetler. Evet, bu sözler bu adamları şaşkına döndürmüş olmalıydı. Şimdi de onların dikkatini eski antlaşmaya çevirip orada İsa Mesih hakkında yazılan köşe taşından söz ediyor. Bu söz Mesih hakkındaydı. Köşe taşı Mesih'in kendisiydi. İsa, siz kutsal yazılarda deneni hiç okumadınız mı dedi. Yapıcıların kaldırıp attıkları taş baş köşeye konulan taş oldu. Rab'den sağlandı bu. Gözlerimiz önünde ne görkem. Bu nedenle size derim ki Tanrı'nın hükümranlığı sizlerden alınacak ve ona yaraşan ürünleri yetiştiren topluma verilecektir. Matta 21-42 ve 43. ayetler. Genelde göklerin hükümranlığından söz eden ise şimdi Tanrı'nın hükümranlığından söz etti. Burada artık İsrail ulusu ve İsrail ulusuna verilenlerden sıyrılıp daha geniş bir kitleyi içine alacağı evrensel bir egemenliğe geçmektedir. Bu egemenlikte Yahudi olmayanlar da olacaktır. İsa Mesih'e iman eden herkese kapılarını açabilen bir egemenlikten söz ediyor. Bu nedenle size derim ki Tanrı'nın hükümranlığı sizlerden alınacak ve ona yaraşan ürünleri yetiştiren topluma verilecek. Çok açık bir şekilde onlara diyor ki Tanrı'nın hükümranlığı Yahudilerden alınıp kiliseye verilecektir. Daha sonra Elçi Petros 1. mektubunda bundan söz etti. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. O kutsal ulus işte kilisedir. Yani Mesih inanlıları topluluğu. O taşa çarpıp düşen paramparça olacak. Taş da kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek diyor Matta 21-44'te. Bu söz İsa Mesih'in dünyaya ilk gelişini dile getirir. Taş da kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek sözü ise İsa'nın ikinci gelişini simgeler. Kilise bu taş üzerine, bu kaya üzerine kuruldu. Çünkü hiç kimse konulan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz. Bu taş üzerine düşmek İsa Mesih'e iman etmek demektir. Onun sunduğu kurtuluşu ve günden güne verdiği inayeti onun elinden almak demektir. Mesih'i reddetmek ise daha sonra gelecek olan yargı sayesinde bu taşın altında ezilmek demektir. 45. ayette şöyle diyor, baş kahinlerle ferisiler onun simgesel öykülerini duyunca kendilerinden söz ettiğini anladılar. bundan daha açık konuşamazdıysa, evet kendileri hakkında konuştuğunu biliyorlardı. Ne yazık ki günümüzde birçok kişiler bu sözlerin kendi hayatları konusunda da uygulanabileceğini düşünmüyorlar. Özellikle kilise içerisinde olanlar dikkat etsinler. Dincilik insanı kurtarmaz dostum. İsa'yı reddedip bir dine sarılan kişi sonunda reddettiği İsa'nın ağır yargısı altında ezilecektir. Matta 21:46 şöyle diyor: İsa'yı tutuklamak istedilerse de topluluklardan korktular çünkü onu peygamber olarak tutuyorlardı. O anda İsa'yı paramparça etmek istiyorlardı bu din adamları. Artık hiç şüphe kalmamıştı. Bu küstah adamı ortadan kaldırma zamanı gelmişti diye düşünüyorlardı. Ama topluluklardan korkuyorlardı. Halk İsa'nın gerçek kişiliğini hala bilmiyordu. Onu sadece bir peygamber olarak kabul etmişlerdi. Oysa o kralların kralı, Tanrı'nın kendisi ve kurtuluş getiren